Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Eğitimde İyi Örnekler programının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün de çok kıymetli, çok genç, dinamik, heyecanlı bir misafirimiz, bir konuğumuz var. Kendisiyle yapmış oldukları hizmetler üzerine hasbihal edeceğiz. Her hafta farklı bir konuğumuzu, dostumuzu karşınıza çıkarmaya gayret ediyoruz. Her hafta da tekrar ediyoruz ve yeniden tekrar etmekte de fayda var. Biz bu programlarla, Eğitimde İyi Örnekler programıyla eğitim alanında ülkemizde yapılan güzel örnekleri sizin karşınıza bu mikrofonlara taşımak istiyoruz. Karşınıza çıkarmak istiyoruz. Çünkü iyiliklerin yayılma hızı maalesef kötülüklere göre biraz daha düşük oranda. Bir kötülüğün yayılma hızı iyiliğe oranla 3 misli çok daha fazla. Dolayısıyla bu tür programlara çok fazla ihtiyaç var. Güzel örnekleri sizlerin karşınıza çıkarmamıza ciddi manada ihtiyaç var. Çünkü her gün gazeteleri açtığınızda, televizyonları açtığınızda, haber kanallarını açtığınızda oluk oluk problemler, sıkıntılar, kötü görüntüler, hem ruh dünyanızı hem zihin dünyanızı çok kötü etkileyen görüntülerle karşı karşıya, seslerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Biz de istiyoruz ki Eğitimde İyi Örnekler programıyla sizin gibi kıymetli dinleyenlerimizin, dostlarımızın hem gönüllerine hem zihinlerine hem kulaklarına çok faydalı sesler, çok faydalı konular aktaralım. Gönüllerinde ümitlerin yeşermesine vesile olalım. Zihinlerinde çok parlak fikirlerin çakmasına vesile olalım. Bu toplumun faydası için, kendilerinin faydaları için, çoluk çocuklarının faydaları için yeniden ümitlensinler, yeni heyecanlarla donansınlar, yeni fikirler zihinlerinde belirsin diye uğraşıyoruz. Ve onun için de her hafta emek vererek, gayret sarf ederek, vaktinden fedakarlık yaparak, efendim parasından, cebinden fedakarlık, bedeninden fedakarlık, özel hayatından fedakarlık yaparak çok zor hizmetleri efendim başarılı bir şekilde yöneten ve yürüten arkadaşlarımızı buraya taşıyoruz. Hem onlara efendim bu hizmetleri anlatma, tanıtma imkanı sağlamış oluyoruz. Hem de sizlerde toplumumuzun geleceği adına yeni ümitlerin belirmesine, heyecanların belirmesine bu şekilde vesile olduğumuza inanıyoruz. Ben yine biraz uzattım gibi kıymetli dinleyenlerimiz ama böyle bir giriş yapmakta fayda var ve bugün bir dergi misafirimiz, çok güzel, çok kıymetli bir dergi ve hepinizin de belki yakinen bildiği, takip ettiği bir dergi. Genç Dergi Yazı İşleri Müdürü Süleyman Ragıp Yazıcılar Bey. Hoş geldiniz, sefa geldiniz Süleyman Bey.
Hoş bulduk. Ben de tüm dinleyicilerimizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.
Teşekkür ederiz. Gerçekten Süleyman Bey yoğun, hele ayın son günleri dergiciler için en yoğun günlerdir. Derginin çıkma telaşesinin en zirvede olduğu dönemlerdir. Evet Süleyman Bey, biz Genç Dergi üzerine ve Genç Dergi'nin etrafında oluşan bir hareket var. Bunun üzerine sizlerle bir hasbihal etmek istiyoruz. Biz biliyoruz ki burada programımızda da paylaşıyoruz. Bir dergi sadece dergi değildir. Hani futbol sadece futbol değil deniliyor ya. Dergi de sadece aylık alınan, işte okunan ve bir kenara koyulan bir döküman, materyal değildir. Dergi bunun çok daha ötesinde fonksiyonları ve rolleri olan bir enstrümandır. Bu manada ilk önce dergiden, dergicilikten, yani dergiciliğin siz nasıl bir anlam yüklüyorsunuz buna? Buradan başlayalım çok kısaca. Sonra Genç Dergi'yi nasıl kurdunuz, niçin kurdunuz? Buralardan hareketle bu serüveni sizden dinlemiş olalım. Buyurun.
Eyvallah.
Çünkü ben biraz daha bir şeyler söyleyeceğim. Çok uzayacak. Direkt hemen size sözü vermiş olayım. Ben arada müdahale ederim inşallah. Buyurun.
Teşekkür ediyorum ben. Hakikaten böyle güzel bir programa davet edildiğimiz için size de özellikle teşekkür ediyorum.
Sağ ol.
Şöyle başlayalım. Dergicilik çok özel bir meslek.
Evet.
Bir alan mesleği ve zor bir meslek. Giderek daha da zorlaşan bir meslek. Lakin biz şuna inanıyoruz. Bizim medeniyetimiz söz medeniyeti. Hı-hı. Önce söz vardı deniyor ya.
Evet. Güzel.
Söz hala devam ediyor ve söyleyecek bir sözü olan varsa,
evet,
dergi onun için çok güzel bir mecradır. Yani, hı-hı, dergi çıkaran bir insan ya da bir ekip güzel bir söz taşımak, güzel bir söze aracılık etmek niyeti taşıyorsa dergicilik onun için çok önemli bir alan. Çünkü dergiler dediğimiz gibi sadece bir materyal değil. Bir söz, bir mana, bir yürek, bir aşk, bir şevk, bazen bir motor işlevi gören bir güç, muharrik güç olabiliyor. Genç Dergisi de bu manada bundan 9 sene önce,
eyvallah,
bu niyetle yola çıktı.
Hı hı.
Bu Türkiye'deki dergi geleneği meşhurdur.
Eyvallah.
Dergiler zamanında 70'lerde, 80'lerde çok ciddi fonksiyon gördüler. Yani özellikle görüşlerin ayrılığı noktasında işte sağ dergiler, sol dergiler, Türkiye'yi besleyen, büyüten, Türkiye'deki iç dinamikleri harekete geçiren müsvet manada, hı-hı, çok büyük işlev gördüler ve mektep oldular.
Eyvallah.
Çünkü çoğu zaman kitap şahsi bir insanın fikriyatını ortaya koyuyor. Dergi ise bir akıllar, zekalar topluluğunun, hı-hı, ortaya koyduğu, hı-hı, bir ürün olduğu için çok daha güçlü bir etkiye sahip olabiliyor. Tabii şimdi günümüzde Bu sosyal medya araçları, televizyondur, internettir, diğer bu yeni medyalarla birlikte dergi fonksiyonunu yitirir gibi oldu mu soruları gündemde. İnternet dergiciliğine kayan bir süreç var. Acaba matbu dergi baskısı ölecek mi falan diye tartışılıyor. Bize de soruyorlar, Genç Dergisi bu anlamda ne yapacak? İşte korkmuyor musunuz falan? Biz diyoruz ki biz korkmuyoruz. Muhteva bittiği zaman dergi de biter. Bizim muhtevamız bitmiyor.
Anlatacak sözümüz var.
Sözümüz çok. Evet. Ve biz hep şunu söylüyoruz. Yani ezelden gelen bir söz var değil mi? Ezelden ebede giden. Bizim dergimizin de birkaç tane mottosu var. Yani ana üzerine oturduğu temel değerler. Bunlardan birisi biz dedik ki ebedi gençliğe. Evet. Yani bizim bir ebedi gençlik hedefimiz var. Ebedi gençliği hedef tutan bir derginin de sözünün bitmesi düşünülemez. Biz böyle görüyoruz. İkincisi de kıymetli genel yayın yönetmenimiz Mehmet Lütfü Arslan'ın bu ilk sayıda bir çağrısı oldu. Dert çağrısı diye. Genç dergi aslında dertli bir dergi olarak özdeşleşti. Ve o günden bugüne de biz bu dert çağrısını yeniliyoruz. Ne demek bu? Biz diyoruz ki bir gence özellikle, tamam şahsi problemlerin olabilir. Anne babanla bazı problemler yaşıyor olabilirsin. Kendi hayatında bazı aksaklıklar olabilir ama gerçekten insanı kamil olma yolunda bunların hepsi çok ufak dertler. Bizim mutlaka daha büyük bir derdimiz, daha aşkın bir derdimiz, daha spesifik anlamda söyleyecek olursam başkalarının derdiyle dertlenmemiz gerekiyor.
Evet.
Genç Dergisi de bu temel üzerine oturduğu için bu 8 senedir sözü hep güncelliyor, yeniliyor. Bu zamanın gencini uygun hale getirmeye çalışıyor. Bu felsefeyle hareket ediyor ve birbirinden ilginç, değişik konuları ele aldık 8 sene boyunca. Ve bu 9. senemize de bu aşkla, bu şevkle girdik. Derdimiz büyük. Yapacağımız işler de çok. Çünkü dediğimiz gibi bu zamanın çocuğuyuz. Biz tarihi böyle bir sadece övünç olarak da görmüyoruz. Yani sürekli işte atalarımız böyleydi.
Sadece bir hamaset
evet,
değil.
Evet, dedelerimiz yani. Böyleydi, evet. Şöyleydi. Tamam, şu zamanın gençleri ne yapıyor?
Sen nasılsın?
Biz ne yapacağız? Biz gençler ki bunun yolunu göstermek istedik. Yani teoride de kalmak istemedik. Onu çok özellikle vurgulamak istiyorum. Yani dergimi sadece buyurun fikirler bunlardır, yaparsan yap, yapmazsan yapma şeklinde olmadı. Hep teoriyle pratiği bir arada götürmeye çalıştık. Ne demek istiyorum? Birçok sayımızda somut teklifler verdik arkadaşlarımıza, gençlere. Şöyle yapalım, böyle yapalım, burada buluşalım, şurada buluşalım. Dert çağrısı yaptık. Nasıl dertleneceğim diye soran oldu mesela. Dedi ki dertlenmek istiyorsak buluşacağız. Bir araya geleceğiz. Buluşmalar düzenleyeceğiz. Ve o sürecin sonunda da Genç Dergisi'yle birlikte birkaç sayı sonra, hemen çıktığından sonra Genç Gönüller Hareketi teşekkür etti. Onlar da Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinden ya bir dert çağrısı yaptınız, ben de varım diyen arkadaşlar oldu. Neye varsın? Ben de dertlenmeye varım. Hadi beraber kol kola girelim. Bu çok önemli. Biz kol kola girmeyi önemsiyoruz. Yani arkama düş, ben seni götüreyim tavrı yok Genç Dergi'de. Hani ben biliyorum, ben abiyim, ben üstadım. Sen de arkama düş, seni irşad edeyim tavrından çok. Ki zamanın gençleri bundan çok hoşlanmıyor.
Evet.
Hadi yan yana girelim. Senin derdine aşina olayım. Seni dinleyeyim, seni anlayayım. Senin dilini konuşayım. Çünkü bize bazen öyle bir eleştiri de geliyor. Yani Genç Dergisi'nin işte dili neden böyle çok işte hareketli, çok muzip, çok böyle işte hafif kalıyor gibi gelebiliyor. Böyle eleştiriler olabiliyor. Neden? Daha ağır bir muhteva isteyenler, daha böyle köklü bir muhteva isteyen insanlar olabiliyor. Biz de diyoruz ki bizim işlerimiz biraz ters. Ne manada? Bizim işlerimiz biraz ters çünkü içinde bulunduğumuz ortam ancak bu terslikten alabilen insanlarla dolu. Ne anlamda söylüyorum bunu? Şimdi bir ambulans düşünelim. Ambulans trafiğe çıkıyor ve ciddi bir hasta da varsa içinde sirenleri çalıyor, ilerliyor. Ambulans yazısı ters yazılır. Ama trafikte bu araçlar için çok kolaylık sebebidir. Bakar aynada. He, ambulans geliyor diyor. Bizim de aslında Genç Dergi'deki muhteva biraz böyle İdris Bey. Yani güzel, bazı şeyler ters oluyor. Bazı şeyler böyle garip geliyor büyüklerimize.
Ters gibi gözüküyor.
Ama o sahada yani özellikle gençlerle ilgilenenler iyi bilirler. O bundan alıyor. O bu dilden alıyor. He diyor, bu genç geldi diyor. İşte tam benim istediğim sözü söyledi diyor. Bir şey alacaksa da hani müsbet, güzel, hepimizin niyeti değil mi bu? İyi değerler, ahlaki değerler. Hepimiz istiyoruz ki toplum böyle değerlerle olursun. Özellikle gençler. Ama siz gençlere doğrudan nasihat üslubuyla, doğrudan üstten bir perdeyle konuştuğunuz zaman genç diyor ki zaten burada benim alacağım bir şey yok. Hani akıl başta değil diyorlar ya, evet. 20-25'e kadar diyelim.
Evet.
Siz o bizim yani özellikle Genç Dergisi 17-25 yaş arasına diyelim hitap ediyor. O yaştaki insanların dilini bulmak için de biz 40 takla atıyoruz açıkçası. Yani bu 40 takla bazen öyle anlaşılıyor, bazen böyle anlaşılıyor ama biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Onu söyleyebilirim Genç Dergi'deki ekip olarak. Bu 8-9 sene boyunca biz bunun derdini güttük. Nedir o? İşte gençlerle buluşalım, gençlerin dilinden anlayalım. Onlar da derginin dilini böyle cezbedici bulsunlar ve bunları faaliyetlere dökelim. Hı-hı. Projelere dökelim, Hı-hı. sivil toplum çalışmalarına dökelim. Hı-hı. Hasılı sözün orasını atlamış olabilirim tekrardan. Genç gönüllüler de Genç Dergi'deki bu kendilerine göre cezbedici dilin peşine takılıp ya ben de bir şey yapabilirim. Çok güzel, bu dergi beni ötelemiyor. Bu dergi beni dışlamıyor. Bu dergi beni küçük görmüyor. Bu da çok önemli İdris Bey. Çünkü gençler küçük görülebiliyor. Evet. Ne olacak bu gençliğin hali deyip duruyoruz. Halbuki başka bir şey söylemek lazım. Zaten ne olacak senin halin vah vah dediğimiz bir genç bakıyor. Yani bir şey de yapmak istemiyor. Ona bir ümit vermek lazım. Evet. Aşk vermek lazım. Şek vermek lazım. Sen harikasın. Güzelsin. Yapabiliriz. Sende bir müthiş potansiyel var. Bunu demek lazım. Bunu duyma ihtiyacı içinde gençler. Çünkü bakıyoruz. Peygamber Efendimiz 17 yaşındaki, 19 yaşındaki, 20 yaşındaki sahabelere çok böyle ciddi sorumluluklar vermiş. Hı-hı. Şimdi bakıyorsunuz 24-25 yaşına gelen bir insana bir inisiyatif veremiyoruz. Tabii. Onunla ilgili bir plan kurarken daha yolu var bakışı içimizde saklıyoruz. Büyükler tarafından özellikle. O zaman bir genç nasıl kendisini inkişaf ettirebilecek? Yani. Nasıl yürüyebilecek? Nasıl inisiyatif alıp doğruları yanlışlarıyla hayatı tecrübe edebilecek? Tabii. Yani paket bir genç hayalimiz var açıkçası. Genç Dergisi bu paket genç hayalinden uzakta. Eyvallah. Biz daha gerçekçi bir hayat tarzı kurgulamaya çalışıyoruz. Ne bir örnek daha vereyim. Diyelim ki bizim toplumda evlilikler yapılırken her şey dört dörtlük olur mu İsmi? Olmayabiliyor değil mi? Olmuyor. Hani deniyor ki ya siz bir girin evlenin. İşte buzdolabı sonra da gelebilir, şu sonra da gelebilir. Bazı şeylerin ikinci elde olabilir. Şu bu neden? Niyet o kutsal hadise ise yani evlilik mübarektir. Allah-u Teala yardım eder deniyor. Nikahta hayır vardır deniyor. Bereket vardır deniyor.
Keramet vardır.
Ya keramet vardır. Ne demek bu? Bu işi devamlı daha da büyür, daha da güzelleşir. Ama dört dörtlük tutalım. Harika olsun. Şuyum eksik olmasın, buyum eksik olmasın. Şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Ne oluyor? Günümüz evlilikleri görüyoruz. Bir sürü sıkıntı, bir sürü problem, bir sürü tencere kapak uyuşmazlığı, boşanmalar, nişan atmalar değil mi? Sonsuz, böyle çok örneğini görüyoruz. Biz de diyoruz ki işte biz dergi olarak da biz defoluya da talibiz. Biz problemliye de talibiz. Sıkıntılıya da talibiz. Gencin anormal olanına da talibiz. Çünkü bu gençlerle kim ilgilenecek? Bu gençlerin derdine kim çare olacak? Bunun dilini kim konuşacak? Biz sadece ideal genç, harika genç, süper genç, müthiş o megalo ideal olarak belirlediğimiz bir genç tipini hedef tutup onun, yani bu piyasada bulunan, arkadaşlarımız arasında bulunan, en yakın çevremizde bulunan, abimizde, ablamızda, kendi kardeşlerimizde bulunan o gencin ruhunu es geçiyoruz. O zaman ne oluyor? Dil oluşmuyor, oturmuyor ve ulaşamıyoruz. Hasılı, belki ben de uzattım. Genç Dergisi bu 9 sene boyunca özellikle gençlerin kullandığı dili onlarla yan yana yürüyerek, kol kola yürüyerek kullanma derdinde oldu. Ve genç gönüllüler de bu dile aşina olan, ya bu dili çok seven arkadaşlardan teşekkür etti. İlk senelerden beri, şu an 9. senesindeyiz Edis Bey. 9 senedir biz Anadolu'nun çeşitli yerlerinde buluşuyoruz arkadaşlarla. Biz bunlara genç gönüllüler buluşması diyoruz. Bunların da kendi içinde öyle bir tadı var ki, hani bu tasavvuf ifadede tatmayan bilmez deniyor evet, tasavvuf evet, için. Evet, evet. Ben bunu kendi açımızdan bir derece daha küçülterek, bunun da tatmayan bilmez noktasında bir güzelliği var. Belki şu anda anlatabilirim buradan ama buradan rica ediyorum. Bu programı dinleyen genç arkadaşlarımızdan bir genç gönüllüler buluşmasına katılma niyetinde olsunlar. Gençdergisi.com'dan ya da gençgönüller.com'dan önümüzdeki buluşmanın nerede olacağına dair bilgi edinsinler. Ve aramıza bir katılsınlar. Bu buluşmalar bizim mektebimiz. Hani dergiler mektep deniyor ya. Biz dergide bir söz üretiyoruz. Fikir insanı besliyor. Bir tohum gibi insanın içine giriyor, ona bir aşk oluyor, şevk oluyor diye ümit ediyoruz. Çünkü dediğimiz gibi dergimizde çok kıymetli yazarlar var, fikir adamları var, fikir insanları var, çok değerli söz işçileri var. Bu bizim ana temel şeyimiz, vagon. Bu tren daima devam ediyor. Ama bunun yanında dediğimiz gibi ya biz sosyal hayatta da olalım. Böyle bir kapak yapmıştık.
Evet.
Yani sürekli sosyal medyadayız değil mi şimdi?
Evet.
Bakıyorsunuz iki insan yan yana konuşurken telefonlar ellerinde.
Aslında telefonlar konuşuyor.
Telefonlar konuşuyor. Oradan yazsak daha tesirli olacak belki.
Eyvallah.
Diyoruz ki bu sosyal medya tamam ama biz sosyal meydandan uzak duramayız. Genç gönüller sosyal meydanda yani sosyal buluşmalarda sürekli bir araya gelmeye devam ediyor. Burada da mesela geçtiğimiz ay Kayseri'deydik. Evet. Kayseri'de 34. genç gönüller buluşması oldu. Çok güzel oldu. Orada Hisarcıklıoğlu Koleji'nde önce buluştuk liseli arkadaşlarla. Ardından Erciyes Üniversitesi'nde bir gençlik şölenimiz oldu. Bizim kendi işte o programlarımız oluyor. Konferanslar, stand-up'tır, işte ezgilerdir. Ardından Genç Günler Buluşması başladı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen arkadaşlar vardı. yaklaşık 70 kişi. Onlarla sabahtan akşama kadar Kayseri'de çok güzel konferanslar oldu. Mesela bu şehit Furkan Doğan kardeşimizin, Mavi evet. Marmara'da şehit olan Furkan Doğan kardeşimizin babası geldi. Hı hı. Furkan Doğan'ı anlattı bizlere.
Maşallah.
Yani şimdi diyorum ki yani o konferansta o bir saat, bir buçuk saat, hiç unutamayacağımız bir buçuk saat. Çünkü biz şimdi ideal gençten bahsediyoruz ya, ideal genci aramaya gerek yok. 19 yaşında Mavi Marmara'da şehit olmuş bir kardeşimiz var. O kardeşimizin hayatı, inanın yani dinledikçe hem gözümüzü yaşartıyor hem de diyorsunuz ki tamam işte bu. Yani uzakta aramayalım.
Var,
geçmişte aramayalım. Var. Yanımızdalar. Hı-hı. Hep beraberiz onlarla.
Eyvallah.
O çok güzeldi mesela. Orada çok güzel büyüklerimiz bizimle oldular. Erciyes Dağı'na çıktık. Çok güzeldi. Muhabbet, hoş sohbet. Akşamında genç fasıl dediğimiz bir arada oluyoruz. Herkes bir söz alıyor, bir şeyler söylüyor. Fıkra anlatıyor kimisi, kimisi şiir okuyor. Kimisi diyor ki ben diyor bir şey söyleyeceğim diyor. Bir ezgi söyleyeceğim, bir ilahi söyleyeceğim. Bir muhabbet ortamı. Bir kaynaşma ortamı açıkçası. Bu hep devam ediyor. İnşallah kısmet olursa i̇nşallah. Devam edecek.
İnşallah, inşallah. Evet Süleyman Bey gerçekten söyleyecek çok şey varmış Süleyman kardeşimizin. Şimdi şunu da sormak istiyorum ben size. Şimdi dergide ilk çıktığınız günlerden itibaren gerçekten dolu bir dergi. Yani günceli de yakalamaya çalışan bir dergi olduğu için malzeme çok fazla içerisinde.
Doğru.
Ve çok yazara ihtiyaç var. Çok kaleme ihtiyaç var diyelim. Bu noktadaki yazar serüveniniz nasıl oldu? Yani dergilerde hani bir ocaktır, mekteptir, adam yetiştirir, yazar yetiştirir. Bizde bu kültür, bu söylem de vardır. Buna vesile olabildi mi Genç Dergi sizce? Yani bu yöndeki gelişim trendi nasıl oldu? Genç Dergi çıktıktan sonra yazar camiasına birilerini kazandırdı mı? Yani bunları da biraz
evet.
Var muhakkak biliyorum. Çünkü anlatmanız için soruyorum.
Evet.
Yani bunları da biraz anlatır mısınız, paylaşır mısınız?
Şöyle söyleyeyim. Genç Dergisi çıktığı zaman gerçekten böyle çok böyle afilli isimlerle, meşhur şöhret isimlerle çıkmadı.
Tabii.
Birkaç isim vardı belki. Özellikle de böyle bir tercihi oldu. Çünkü ilk yayın kurulunu hatırlıyorum. İşte Beytullah Demircioğlu, siz de vardınız. İşte Selman Tan Beyefendi, diyelim ki Alican Tatlı Beyefendi. O daha bize göre, yani şimdiki yaşta biz 30'lu yaşlardayız. 20'li yaşlarda başlamıştık bu işi. Şimdi 30'lu yaşlara geldik. Onlar bize göre tabii daha büyüklerimizdi. Bu yayın kuruluyla birlikte Mehmet Lütfü Arslan abimiz toplanırdı. Ve bir dertleri vardı tabii ki, iyi bir dergi çıkarmak. Bunun yolu içinde önce yani kendi yazarlarımız yetişsin, gençler inisiyatif alsın şeklinde bir tercihleri oldu. Ve o süreçten beri 9. senesine geldiğinde bakıyorum ben, Genç Dergi'yle özdeşleşen birçok yazar arkadaşımız var artık. Ben kendimi de o sınıfa dahil edebiliyorum. Çünkü bizim yazarlık serüvenimiz de Genç Dergi ile başladı.
Evet.
Şimdi ne kadar iyi yazıyoruz, ne kadar kötü yazıyoruz o tartışılır ama ben bakıyorum benim açımdan bir mektep oldu. Allah kısmet ederse bundan sonra yazmayı hiç bırakmam. Öyle düşünüyorum,
evet.
Öyle niyet ediyorum. Mesela bakıyorsunuz Sami Yaylalı, o gencin ilk sayılarındaki o aşkı, enerjisi hala devam ediyor.
Evet.
Hala üretme peşinde. Daha buraya gelmeden mailleştik. Bana dergide yarım sayfa daha bir yer ayırır mısın? Şöyle mimari ve şehir üzerine bir köşe istiyorum diyor.
Güzel.
Çünkü bakıyorsun Sami Yaylalı da böyle yani yazar anlamda yıllardır yazıyor falan değildi.
Tabii.
Genç onun için bir mektep oldu. Bakıyorsunuz Rabia Gülcan kardeş hanımefendi.
Evet.
Şimdi çok güzel şeyler yazıyor. Belki birçok alanda faaliyet gösteriyor. Farklı projelerde yer alıyor. Çok da güzel bir kalem oldu. Ayşegül Genç hanımefendi şu an çok ciddi hem roman yazıyor hem Genç Dergi'deki yazıları çok ciddi tutuyor. Yani kendi müstakil bir değer oldu artık Ayşegül Genç. İki romanı çıktı.
Oo, çok güzel.
Genç Dergisi'yle ki serüveni başladıktan sonra iki romanı çıktı.
Harika.
Okur kitaplığında.
Harika.
Onları da buradan duyurmuş olalım. Ve kendisi çok da güzel yerlere gidiyor. Daha da güzel yerlere gelecek, buna inanıyoruz.
Çok
güzel. Diğer yazarlarımız var. Mesut Kaya mesela.
Değil mi? Evet.
Çok güzel, yani onun kitapları da oluyor Genç Dergisi'nden. Bakıyorsunuz böyle derli toplu, kendi içerisinde çok güzel.
Hı-hı.
Daha önceki yazarlarımız Serkan Bilge, hı-hı, onun ortaya koyduğu yazılar çok ciddi bir çıtaydı, harikaydı diyebilirim. İnşallah onlar da kitap olacak. Taha Kılınç Genç de yazdı uzun yıllar. Çok güzel yazılar ortaya koydu. Şimdi kendisi başka yerlerde, daha güzel mevkilerde, daha farklı işler yapıyor. Yani
evet.
Asım Gültekin.
Evet, yani epey bir potansiyeli olup
var.
Da kendisini ifade edemeyen insanlar için de bir mecra oldu.
Kesinlikle.
Yazar olarak kendilerini,
kesinlikle,
orada buldular. Ve esasında camiaya da ciddi manada nitelikli insan kazandırılmış oldu. Evet, şimdi Süleyman Bey kısa
buyurun.
Bir ara verelim.
Tamam.
Ondan sonra devam edeceğiz. Bende de epey soru birikti siz anlattıkça.
Peki.
Onları da sorarak inşallah sohbetimizi devam ettirelim. Kıymetli dinleyenlerimiz, Genç Dergi Yazı İşleri Müdürü Süleyman Ragıp Yazıcılar Bey ile birlikteyiz. Eğitimde İyi Örnekler programındasınız. Genç Dergi'yi ve bu serüveni, Genç Gönüllüler serüvenini çok güzel özetlediniz birinci programda ve yazar yetiştirme başarınızı da paylaşmış oldunuz. Şunu sormak istiyorum. Şimdi dergiyle beraber sizin hani bir takım kazanımlarınız oldu. İşte yazarlar yetişti. Efendim pek çok insanın fikir dünyasına, gönül dünyasına bir ilham oldu bu dergi. Ama bildiğim kadarıyla Genç Dergi bünyesinde bir taraftan da adam yetiştirme, nitelikli insan yetiştirme noktasında da bazı faaliyetler de başladı. Yani Genç Akademi diye zaman zaman biz bunları duyduk. İşte Medya Akademisi, Medya Okuryazarlığı kursları gibi bir şey de oldu. Yani Genç Dergi zaten sadece bir dergi hareketi, bir yayın hareketi, bir yayın evi değil. Bir insan yetiştiren yönü de var. Bu noktadaki çalışmalardan biraz bahsedebilir misiniz? Yani Genç Akademi veyahut da nasıl adlandırıyorsanız o tür çalışmalarınızı. Peki. Bunları da biraz paylaşırsanız Peki. bizimle. Buyurun.
Peki biz birkaç senedir bu evet. özellikle Medya Akademisi ya da Genç Akademisi adı altında böyle çok özel programlar düzenliyoruz. Bu senede kısmet oldu başladı bu okul eğitim dönemiyle birlikte. Normalde Üsküdar'daydı merkezimiz. Üsküdar'da yapıyorduk bu programları ama bu sene İstanbul Fatih'te yer alan Gazanferah Medresesi'nde Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın öncülüğünde ki o güzel medresede yapıyoruz programlarımızı.
Şu an Genç Dergi orada mı faaliyet gösteriyor?
Evet, orada hem faaliyet gösteriyor hem de Genç Akademi'nin faaliyetleri, özellikle dersler, buluşmalar, söyleşiler orada gerçekleşiyor.
Tamam.
Onlardan hemen ilk hatırıma gelenleri söyleyebilirim.
Tabii. Olur.
Mesela Yusuf Kaplan'la fikir atölyesi var.
Hmm.
Bu iki haftada bir ya da ayda bir oluyor. Sitemizden duyuruluyor. Yusuf Kaplan'ın öncülüğünde, rehberliğinde arkadaşlar bir araya geliyorlar. Böyle bir söyleşi oluyor, soru cevap faslı oluyor, kitap okumaları oluyor. Çok özel bir program. Aynı zamanda Adem Özköse'yle Alem-i İslam sohbetleri oluyor. Bu program da Adem Özköse'nin öncülüğünde, rehberliğinde giden bir program. Kendisi zaten sık sık da görüşüyoruz. Bu senemi diyor medreseye ayırdım diyor. Beni
güzel.
Bulmak isteyen, benimle görüşmek isteyen diyor Gazanferah Medresesi'ne gelsin. Programı takip etsin diyor. Ve dışarıdaki programlara da gitmeyeceğini söyledi. Çünkü orada kendince bir plan program yaptı. Yani arkadaşları özellikle kitapları okutuyor. Söyleşiler yapıyor. Ve her geldiğinde de yanına bir misafir getiriyor.
Çok güzel.
Benim o konuyla ilgili uzman kimse onun da geliyor. Çok güzel bir şöyle söyleyeyim mümbit bir program. Adem Üsköse buna devam ediyor. Metin Karabaşoğlu ağabeyimiz usta yazar. Hem de Genç Dergimizin yazı atölyesi köşesinin öncüsü. Oranın rehberi. Metin Karabaşoğlu abimiz yazı atölyesi düzenliyor Gazanferah Medresesi'nde.
Çok güzel.
Yazmak çok önemli. Hep vurguluyoruz. Yani sözü çoğaltmak çok önemli bir şey. O kadar çok fikrimiz var ama yazan yok.
Eyvallah.
Çok güzel manalar geliyor içimize. Yazan yok.
Evet.
Yazmak çok önemli. Bizim özellikle güzel yazarlara ihtiyacımız var. Bu topraklardan güzel yazarların çıkması gerekiyor. Bu kadar bilgi, bu kadar imkan ama yazar yok. Bu çok tezat bir şey aslında. Metin Karabaşoğlu da güzel yazıya dair sırları, bu noktadaki yönlendirmeleri yapan usta bir insan. Onun atölyesi çok güzel. Genel yayın yönetmenimiz Mehmet Lütfi Arslan'ın iki programı var. Biri medya okuryazarlığı atölyesi. Bu çok özel, kendisinin yıllardır zaten düzenlediği medya okuryazarlığı üzerine özel derslerden oluşuyor. Bir de 19 buluşmaları dediğimiz her cuma günü saat 7'de yani saat 19'da akşamında buluştuğu, onun o gönlünden hasbihalleri ortaya koyduğu ve gençlerle hemhal olduğu bir program, bir özel program. Buna da davet ediyoruz dinleyicilerimizi. Bir de edebiyat atölyesi var. Genç Akademi başlığı adı altında. İşte Ali Ayçil'dir, Işık Yanar'dır, Ali Görkem Usel'indir gibi çok güzel edebiyatçı, söze değer veren, gerçekten söz işçisi olan arkadaşlarımızın edebiyat atölyesi var. Orada da ayrı dersler oluyor. Bizim faaliyetlerimiz genelde bu minvalde.
Yani bunları Genç Akademi. Böyle internet üzerinden filan. Mesela Anadolu'da da bir sürü gençleriniz var. Beraber
şimdi olduğunuz. Başladık.
Ha işte öyle bir şey var mı onu soracaktım.
Evet, bu talep bize daha önceden de gelmişti. Bu sene gücümüz yettiğince mesela bu söyleşileri kayıt altına alıyoruz ve birkaç gün sonra sitemize koyuyoruz. Başladık.
Hangi siteye koyuyorsunuz?
Gençdergisi.com'da.
Tamam, çok güzel.
Mesela Adem Özköse'yi koyduk.
Çok güzel.
Bir de şunu
mesela
atalım.
Metin Karabaşoğlu'yla yazarlık atölyesi yapıyorsunuz ama yani atıyorum Ağrı'da okuyan bir delikanlı, işte Van'da okuyan
nasıl takip
işte,
edecek?
Nasıl gelecek buna?
İnşallah internet üzerinden çok takip önemli. Edecek.
Bu bizim için de çok önemli. Yani gelemiyor insan, vakti yok. Alıyor bunu, indiriyor, arabasında koyuyor, yolda dinleyebiliyor.
Çok güzel.
Bunu yaparsanız çok faydalı olur. Bu arada bir
evet,
teklifimiz
güzel,
de olmuş
doğru.
olsun.
Bunu hakikaten önemsiyoruz.
Çok
ve
güzel.
Kısmet olsa belki Erkam Radyo'da dahi yayınlanacak o programlar.
Aa, çok harika.
Çünkü burada görüşüldü.
Harika.
Onların da böyle bir talebi oldu. Yani
tamam.
Oradaki güzel programları Erkam Radyo vesilesiyle de dinleyicilerimize duyurabileceğiz.
Çok
buradan
güzel.
Duyurmuş olalım.
Tamam, çok güzel. Peki Süleyman Bey, şunu da soralım. Şimdi yazıyorsunuz da Bunlar ne oluyor sonra? Yani bunlar diyelim 9. yılınızdasınız. İşte 80 küsür sayı, evet, 90 küsür
96,
sayı olmuş. Bu mesela birinci sayıda işte Lütfü Bey'in, sizin çok güzel yazılarınız var. 10. sayıda çok güzel yazılarınız var. Zaten belli bir mantaliteyi aktarıyorsunuz yazılarınızda. Dolayısıyla arasında bir anlam bütünlüğü de var bu yazıların. Ne yapıyorsunuz bunları? Bunlar bu dergide, bu sayılarda kalıyor mu? Biraz oradan.
O zaman hemen ona da müsbet bir cevap vermiş olayım. Genç dergisinin genç kitaplığı diye bir bölümü var. Genç kitaplığından bugüne kadar 11-12 kitap çıktı. Bu 11-12 kitapta bahsettiğiniz gibi aslında belli bir üslup ve çizgiyi takip eden ve yazılar biriktiğinde bir anlam ifade eden, toplu bir anlam ifade eden yazarlarımıza öncelik vererek onlara kitap yapıyoruz. Mesela Adem Ergül abimizin iki kitabı çıktı. Hı-hı. Mehmet Lütfü Arslan abimizin genç kitaplığından bildiğim kadarıyla 3 kitabı çıktı.
Çok güzel.
Ayşegül Genç Hanımefendi'nin bir kitabı çıktı. Harun Kırkıl Beyefendi'nin bir kitabı çıktı. Aynen. Mesut Kaya'nın Bu Toprağın Değerleri isimli çok güzel bir kitabı çıktı.
Mehmet Dinç Bey'in var
Mehmet
galiba.
Mehmet Dinç Bey'in bu daha yeni çıktı, Gençliğe Kitabe diye.
Tamam.
Bu seri devam edecek. Şimdi önümüzde 4 kitap var, buradan da duyurabiliriz.
Çok güzel.
Sinan Özgenç Beyefendi'nin kitabı çıkacak. Cihan Taşta'nın genç bilimle ilgili bir kitabı çıkacak. Asım Gültekin'in bir kitabı çıkacak. Sinan Özgenç'i tekrar söylemiş olabilirim. Kendisinin kitabı çıkacak. Belki bir de bizim bir kitabımız çıkabilir ama hepsi kısmet. Bu kitapları da şöyle önemsiyoruz. Dediğiniz gibi dergi yazıları kitap olduğu zaman karşı olanlar olabiliyor. Yani dergide okuduğumuz şeyi kitapta tekrar okumayalım.
Ama 9 sene önceki çocuk olan kişiler onu, evet, değil mi?
Ve bir de güzel söz, evet, hiçbir zaman düşmüyor ki. Sözün değeri düşmüyor.
Dönüp okuyoruz mesleği.
Mesela daha yeni, tabii, diyelim ki Öbür Divan isimli bir kitap okuduk. Hı-hı. İbrahim Tenekeci ağabeyin köşe yazılarından oluşan. Hı-hı. Şimdi ben iyi ki diyorum kitap haline getirmiş. Çünkü ben onu internetten açıp okumaya üşenirdim belki. Öyle bir göz ağrısı oluyor. Şimdi o kitaptan okudum, sanki dedim ki çok güzel bir kitap olmuş. İyi ki düşünmüşler. Bizde de böyle bir şey var.
Şöyle bir şey var Süleyman Bey, sözünüzü bölüyorum ama biz zannediyoruz ki herkes bu işlerin içinde bizim kadar çok
değil,
biliyor. Falanca sayıda şu yazı çıktı falan. Böyle bir şey yok.
Yok, evet. Kaçırıyor, şey yok, bakmıyor.
Sen zaten en fazla 10 bin tane dergi satıyorsun. Türkiye'de milyonlarca insan var. Sadece 15-16 milyon Milli Eğitim'de öğrenci var. Üniversitede ya, 4 milyon öğrenci var. Ya senin dergin ne kadar insana ulaşıyor ki? Kaldı ki sen 9 sene önce yayınlamışsın onu. Onun bir kıymeti var yani. Onda bir emek var, bir yürek var. Bence bu yazıların, uygun olanlarının değerlidir hepsi zaten de. Kitaplaştırması çok çok önemli bir şey.
Doğru. Bu da o zaman bize bir teşvik olsun bu sözleriniz.
Yani kesinlikle ben zaten şöyle düşünüyorum. Dergiciliğin en büyük faydası esasında uzun vadede de bu.
Değil
ciddi
mi?
Bir kütüphane birikimi oluşturuyorsunuz, evet, nesillere okutmak için. Peki öğrendik yani genç dergi yazıları kaderine bırakmıyor.
Evet, kitaplaştırıyoruz.
Tarihe mal etmiş oluyor.
İnşallah.
Yani. Bu çok önemli bir şey. Çünkü dergilerin eski sayılarını bulmak da zor. Mümkün
doğru,
değil neredeyse.
Doğru. Kendimiz böyle, dahi bulamıyoruz.
Tabii kitaplaştırınca bu bir kütüphanelerde ciddi anlamda yer etmiş oluyor. Peki Süleyman Bey, burada genç gönüllülerden bahsedelim ve programı bununla da bitirmiş, hı-hı, olalım. Tabii sizin şu anki Genç Dergi'nin abone programlarıyla alakalı, hediye kitabıyla alakalı bazı şeyler söyleyeceksinizdir. Onları en sona bırakıyorum.
Tamam.
Ama genç gönüllülerin biraz ne iş yapar genç gönüllüler, neler yaparlar? İşte Üsküdar'da bir takım çalışmalar yapıyorlar, SAGEM diye biliyorum.
Evet.
Benim hani duyduğum, siz tabii daha çok fazla işin içerisindesiniz. Anadolu'da diğer yerlerde neler yapar, ne tür hizmetler ortaya koyuyorlar? Biraz da bundan bahsedelim.
Pekala.
Sonra programımızı sonlandırmaya çalışalım inşallah.
O zaman ben mümkün mertebe özetlemeye çalışayım.
Tamam.
Kısa bir zaman dilimi içerisinde.
Hı-hı.
Şöyle söyleyeyim, genç gönüllü özellikle üniversitelerde kulüp kuran arkadaşlar.
Güzel.
Birçok üniversitede kulübümüz var şu an. Birçoğunun adı Genç Gönüllüler Kulübü, Ebedi Gençliğe Kulübü, Sosyal Sorumluluk adı altında mesela diyelim ki Küresel Vizyon Kulübü Isparta'da. Aslında isme takılmıyoruz biz. Biz arkadaşların genç gönüllülük ruhuna, şevkine bakıyoruz. Birçok üniversitedeki arkadaşımız ben genç gönüllüyüm diyor. Ne yapalım diyor. Biz de diyoruz ki önce okulunda mutlaka üniversitede bir kulüp kur. Ve kulübünü hayra hizmet aracı kıl. Ve ne yap diyoruz? O kulüp kuruyor. Artık o sene içerisindeki dönem programlara göre kendine göre şekil alıyor. Diyelim bir kutlu doğumda okulda bir kutlu doğum programı yapıyor. Mesela ben İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden mezunum. Kendi dönemimde hiç hatırlamıyorum ki doğru düzgün bir şey yaptığımızı. Ama benden sonra diyelim ki bir arkadaşım Genç Gönüllüler Kulübü kurdu. Orada faaliyetlere başladı. İşte bana geçtiğimiz sene dedi ki abi okuldaki faaliyetten bir şey göstereceğim, video çekmiş. Bir baktım işte kutlu doğum programında salavat getiriliyor. Herkes gül dağıtıyor. Orada hocalar, öğrenciler Efendimiz'e salavat getiriyor. Ya, o kadar şaşırdım, sevindim ki. Ya dedim ki biz de aynı okuldan mezunuz.
Ya.
Ama ben geldim geçtim gibi bir şey oldu. Siz dedim bunu nasıl yaptınız? Abi düzenli buluşuyoruz. 10 arkadaş, 20 arkadaş bir araya geliyoruz. Hocalarla istişare ediyoruz. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Üniversiteyi çok daha güzel, müsbet bir hale getirebiliyoruz kendi açımızdan da. Bu harika bir şey. Tabii. Çünkü bakıyorsunuz, diyelim ki bu kulüpler vesilesiyle mesela genel yayın yönetmenimiz birçok üniversiteye gitti. Mehmet Lütfü Arslan abimiz, kendimiz de dahil. Mesela Hatay'a gittik, Cumhuriyet Üniversitesi'ne gittik, diğer üniversitelere gittik, İzmir'e gittik, Çanakkale Üniversitesi'ne gittik. Üniversitede öğrencilerle bir araya geliyorsun, derdimizi anlatıyoruz, dergimizi anlatıyoruz ve bu toprağın değerlerini anlatıyoruz aslında. Burası da çok önemli. Çünkü daha önce de hani üniversite özgür fikrin, özgür düşüncenin ortamı deniliyordu ama üniversiteler öyle bir yer değildi. Biz birbirimizi kandırmayalım. Evet. Üniversiteye insanlar başörtüyle giremiyordu. Üniversitede böyle müspet, manevi değerler çok öncelikli değildi. Hatta böyle değerleri savunanlar, böyle değerleri dile getirenler bilimle sanki ters düşen pozisyona düşürülmeye çalışılıyordu. Evet. Böyle daha Ali Cengiz oyunları vardı değil mi? Evet, hepimiz tabii, biliyoruz. Sizin tabii, yaşınız tabii. Daha güzel.
Tabii.
Şimdi üniversiteler kendi ruhuna daha has olan ve bu toprağın değerleriyle barışık bir hale geldi benim gördüğüm.
Tabii.
Bu 10-20 sene içerisindeki değişiklik buraya doğru gidiyor. Genç de bu anlamda üniversiteyi çok önemsiyor. Hı-hı. Bizler gençlik faaliyeti yapıyoruz. Üniversiteyi boş verin. Üniversite Hı-hı. gençliğini saymayalım, yok sayalım. Üniversite gençliğini görmeyelim.
Biz onlardan bir şey olmaz zaten.
Bu mantık evet. kesinlikle yok. Genç de diyoruz ki üniversite genci okula gidiyor mu? Gidiyor. İlim tahsil ediyor mu? Ediyor. Arada ne yapacak? Ben hatırlıyorum. Kantinde affedersiniz laklakla geçiyor.
Kesinlikle.
Arada kantinde muhabbetle geçiyor ya da menfi şeylerle, menfi duygu ve düşüncelerle geçiriyor. O yüzden üniversite öğrencisine bir ufuk aşılamak, bir misyon aşılamak çok önemli. Bunu okuldan kendisi yapamayabiliyor. Hocalar da yapamayabiliyor. Sivil toplum dediğimiz şeyin önemi burada işte. Sivil toplumun gerçek gücü. Genç kendisine bir diyor ki ya ben güzel şeyler yapabilirim. Bu aşkı şevki alabilirim. Genç gönüllüler özellikle bu noktada harekete geçiyor. Bunu
ya
söyleyebilirim.
Bir de üniversitede sizin gibi, bizim gibi düşünen gençler yalnız da hissediyorlar kendisini.
Evet.
Belki böyle genç gönüllüler kulübü o
evet.
tür insanların bir araya gelmesini
evet.
sağlıyor. Birbirinden cesaret alarak
evet.
da proje üretiyorlar. Yani
aynen
bu harika
böyle.
Bir şey yani.
Ve diyor ki ya çok güzel diyor. Yani bak önümde bir örnek var. Konferansa geldiler.
Tabii.
Ya ne güzel şeyler olabilir deniyor. Ve zaten okul yönetimleri, rektörler, dekanlar çoğu böyle şeyler açık. Çok güzel hatta münsebet buluyorlar. Diyor ki keşke olsa.
Tabii.
Akledemiyor, düşünemiyor gençlerin çoğu ve diyor ki ya üniversiteye geldim gidiyorum. Hayır, üniversitede o kadar şeyler, güzel şeyler yapılabilir ki derslerin ve ilmi faaliyetlerin yanında. Çünkü hiç kimse birbirini kandırmasın. Yani hiçbir öğrenci okula gidip sadece ders çalışmıyor. Bir
Tabii.
hafta boyunca ders çalışmıyor. Hep boş vakti oluyor. Biz diyoruz ki biz senin boş vaktine talibiz. Bu çok önemli İdris Bey.
Evet.
Boş vaktine talibiz çünkü boş vaktini boş vaktinden çöp vakte indirgeme.
Evet.
Yani boş vakit şu an nötr.
Evet.
Müspet de olabilir, çöp vakit de olabilir, ziyan edilmiş vakit de olabilir. Genç gönüllüler üniversitelerde özellikle bir araya geliyorlar, kulüp kurarak hayırları daha da çoğaltmaya çalışıyorlar. Bunun dışında da genç gönüllüler aylık buluşmalar düzenliyorlar. Bu dediğimiz gibi artık o ay neresi müsaitse, Bursa olabilir, işte Antalya olabilir, İzmir olabilir, Konya olabilir, Ağrı Patnos olabilir. Buralar gitmediğimiz yerler değil, şu saydığım hepsi gittiğimiz yerler. Ama biz istişare ediyoruz. Oradaki mesela bir genç gönüllü arkadaşımız diyor ki ya bu şehrimize gelseniz diyor. Sizleri şurada ağırlasak, burada konferans olsa, burada program olsa, şöyle bir kıra çıksak, şöyle bir şey yapsak şeklinde plan yapıyor. Biz burada imkanlarımıza bakıyoruz. Oradan imkanlarına bakıyor. İstişare ediyoruz ve orada buluşmaya bir araya geliyoruz. Ve bunu duyuruyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerine arkadaşlar geliyor. Dediğimiz gibi bu geliş gidiş bizi yetiştiriyor. Biz böyle inanıyoruz.
Kesinlikle.
Bazıları soruyor ki neye geliyorum? Bir gel gör.
Evet.
Yani o yola çık, o otobüse atla, o uzun bir mesafeyi kat et. Ne için? Sırf Allah rızası için, sırf muhabbet için, dostluk için, daha güzel yarınlar, daha güzel bir gelecek adına, bu ümmetin, bu insanlığın daha hayırlı işler yapabilmesi adına geliyorsun. Ondan sonrasını korkma.
Tabii. Zaten en önce yapılması gereken hareket oluşturmak. Hareket
evet.
oluşunca aksiyon içerisinde her şey gelişiyor. O harekete bir bereket doğuyor orada. Ve çok farklı projeler, fikirler efendim ortaya çıkmış oluyor. Evet Süleyman Bey çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir sohbet oldu. Biz de uzaktan takip ediyorduk çalışmaları. Daha yakinen bilgi sahibi olmuş olduk. Son olarak Genç Dergi bu sene nasıl bir abone çalışması yapıyor? Her
Onu
yıl bir kitap
söyleyelim.
Hediye ediyorsunuz.
Evet.
Bunları da söyleyerek
evet.
programımızı tamamlayalım inşallah.
O zaman tamam. Genç gönüllerle ilgili sadece eksik kalan birkaç yer var. Onu şöyle
tamam.
hatırlatayım.
Buyurun.
gerçekten çok farklı illerde çok farklı çalışmalar oluyor. Mutlaka arkadaşlarımız illeriyle ilgili internete girsinler. Gençdergisi.com mesela Adana ise Adana yazsınlar. Hmm. Oradaki merkez isimleri bulsunlar. He, çünkü halka tamam. halka daha nasıl güzel ulaşacaklarını... oluyor. Nasıl ulaşacaklarını oradan bulabilirler. Tamam. Bir de biz yaz aylarında yurt dışına arkadaşlarımızı gönderiyoruz. Evet, bu çok
doğru,
önemli.
Doğru.
Çünkü tamam. bizim Uluslararası Genç Derneği de var. Genç dergisiyle doğrudan alakalı olan. Yani biz diyoruz ki küresel bir vizyonun olsun. Hı-hı. Yurt dışına çık. Yani yazın 9 ülkeye arkadaşlarımız gitti. 100'e yakın arkadaşımız. Hı-hı. Bir ay gidiyor Gana'ya, Burkina Faso'ya, Uganda'ya, Tanzanya'ya. Hı-hı. Orada hizmet ediyor. Orada insanlarla konuşuyor, muhabbet ediyor. Sivil toplum çalışmalarında bulunuyor. Bir geri dönüyor. Ya diyor ki dünya çok küçükmüş. Yapacağımız iş çok büyükmüş. Yani bambaşka bir ruhla geri dönüyor. Bu anlamda önümüzdeki yaza daha var. Hı-hı. Ama şimdiden gönlüne düşsün arkadaşlarımız. Yani böyle bir imkanımız da var. Genç Dergisi'nin hediyesiyle bitireyim o zaman
programımızı. Eyvallah, tabii buyurun.
Genç Dergisi 9. senesinde bence abartmıyorum ama harika bir hediye veriyor.
Çok güzel.
Gerçekten kıymetli Adem Ergül ağabeyimizin o güzel nezih üslubuyla hazırlanmış. Böyle teoriden ziyade pratiğe odaklanan bir kitap hediyemiz var. Hı hı. Hani diyoruz ya iyi olacağız, güzel olacağız, genç şöyle olacak, böyle olacak da... Nasıl olacak yani bize teori anlatma pratik örnek koy önümüze
bize
diye.
Bize ne yapacağımızı anlatıyorlar da nasıl anlatan yok.
İşte evet. Adem Ergül ağabeyimiz bu kitabında yani genç dergimizin 9. sene hediye kitabı olan Medeniyet Öncülerimizden 365 Lider Davranış. Kitabın ismi bu tekrar edeyim. Medeniyet Öncülerimizden 365 Lider Davranış. Bu özenli hazırlanan kitapta gençler ciddi anlamda çok ciddi bir şevk bulacaklar, aşk bulacaklar. Dert ve dava aşkı bulacaklar ve bu medeniyet öncülerimiz nasıl yaşamışlar, hadiseler karşısında neler söylemişler, neler yapmışlar, böyle somut örnekliklerle dolu. Yani adeta böyle su gibi içilecek. Çok daha güzel. Sonra hayat canımıza can katacak, kanımıza kan katacak bir kitap. Dün de gördüm baskısını bitmiş, sadece kapağının takılması kaldı. Yani bir hafta, iki hafta içerisinde kısmet olursa okuyucularımızın da elinde olmaya başlayacak.
Abonelerimize bu yılki hediyemiz
evet.
bu kitap. Peki,
böyle bir hediyemiz
peki,
var.
Peki Genç Dergi'ye ulaşmak için hangi internet siteleri var? Nasıl ulaşırlar?
Olur.
Veya genç gönüllülere? Bunları da son bir tekrar edelim
tamam.
isterseniz.
Genç Dergi'ye şu an bizim internet sitemiz, bunu da söyleyeyim biraz yüzüm gülerek, ödül alan bir sitedir.
Öyle
gençdergisi.com. Yani dergi siteleri arasında geçen sene bu Türkiye Dergi Günleri'nde internet sitesini en güzel kullanan dergi sitesi diye bir ödülümüz de var. Gençdergisi.com'da bir dergi sitesinde çok fazlasını bulabilir dinleyicilerimiz. Hı-hı. Oradan abonelik noktasında da yönlendirmelere uyarak çok rahat abone olabilirler.
Çok
ya da telefonla abone olmak istiyorum diyenler için buradan telefon numarasını
tabii,
vereyim. 0212-671-07-0. Tekrar ediyorum 0212-671-07-0. Dahili 178 ya da 148'den. Bizim dergimize abone olabilirler dinleyicilerimiz. Hı hı. Ya da genç gönüllüler faaliyetleri için yine gençdergisi.com'da bütün faaliyetlerimizi duyuruyoruz. Ama özellikle hususi olarak gençgönüller.com'a da girebilirler. Bilgileri oralardan alabilirler.
Tamam. Genç Dergisi'nin faaliyet alanı şu an mekansal olarak İstanbul'da nerelerde faaliyet? Üsküdar'da bir yeriniz var
evet,
galiba.
Evet Üsküdar'da yerimiz var. Evet. Gülfem Sokağı'nda hemen
tamam.
Üsküdar Meydan'da.
Tamam.
Bu Karadavut Camisi'nin tam karşısından Hüdayi Yokuşu'nda başındayız diyebilirim.
Bir de
Uluslararası Gençler. Bir de karşıda Fatih'te Gazanfera Medresesi var. Meşhur
evet.
bir yer.
Evet.
Bu hemen o
Büyükşehir Belediyesi'ne.
Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane Parkı'nın arkasında kalıyor.
Tamam.
Kadınlar Pazarı'nın yanında.
Tamam.
Bir de şöyle tarif edeyim. Unkapanı'ndan çıkarken bu surların dibinde sağda Reşat Nuri Güntekin sahnesinin tam karşısındaki tarihi medrese. Orada da bulunuyoruz. Genç Akademi faaliyetleri, Genç Dergisi'ndeki yazar arkadaşlarımız vesaire orada bulunuyorlar. Bizlere oradan ulaşabilirler.
Tamam. Çok teşekkür ederiz Süleyman Bey.
Ben teşekkür
Allah
ediyorum.
Başarılarınızın devamını nasip eylesin inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz Eğitimde İyi Örnekler programının sonuna geldik. Bugün Genç Dergisi Yazı İşleri Müdürü Süleyman Ragıp Yazıcılar Bey'i misafir ettik. Ve Genç Dergisi ve Genç Gönüllüler çalışmalarını kendisinden dinledik. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve konukla karşınızda olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın efendim.